الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet arkadaşlar, en son aldığımız derste taharet bölümüne devam ediyorduk. Onun içinde de babu teyemmüm, teyemmüm ile ilgili hadisleri almaya başlamıştık. Hatırlarsanız en son aldığımız hadis-i şerif Cabir radıyallahu anh'unun bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den aktardığı hadis-i şerifti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadis-i şerifinde kendisine, kendinden önceki ümmetlerdeki gönderilen peygamberlere verilmeyen 5 tane özellikten bahsediyordu. Bu özelliklerin bir tanesi de bugünkü alacağımız, yani teyemmüm babı ile ilgili alakalı bir durumdu. Orada da Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu: "Ve cu'ilet liyel ardu mesciden ve tahura." Yeryüzü bana mescit ve temiz kılındı. Baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den önce gönderilen peygamberler mabetlerinde namazlarını kıldığı zaman kabul ediliyordu, makbul oluyordu. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme verilen bir has durum neydi? Yeryüzünün hepsi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme mescit olarak kılındı. Bu aynı zamanda ne olarak kılındı? Tahur olarak kılındı. Buradaki tahuru eski derslerimizde anlatırken açıklamasını nasıl yapıyorduk? Tahur ne demekti? Kendi zatında temiz ve aynı zamanda temizleyici özelliğe sahip olan. O zaman yeryüzü mescit kılındı. Aynı zamanda tahur kılındı dediği zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, biz buradan ne anlıyoruz? Temizleyici. Aynı zamanda su gibi temizleyici özelliğe sahip. Mesela baktığınız zaman halı diyorsunuz, koltuk diyorsunuz. Kendi zatında temiz. Ama temizleyici özelliğe sahip mi? Hayır. Değil. Kendi zatında temiz, tahir diyorsun. Ama tahur kelimesinin karşılığı ne? Kendi zatında temiz ve aynı zamanda temizleyici özelliğe sahip olan. Hadis-i şerife baktığımız zaman genel olarak yeryüzünün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme mescit ve aynı zamanda temiz kılındığını görmekteyiz. Yine hadis-i şerifi şerh ederken yeryüzünde bazı yerlerin bundan müstesna olduğunu söylemiştik. Yani namaz kılmanın. Onları hatırlayan var mı? Yani nerelerde namaz kılınmaz? Evet, başka?
Bir de şeyin, devenin
ahırında, evet. Başka? Bir de necis olan yerlerde. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bedevi birisi gelip mescide bevl ettiğinde sahabelerine orayı ne yapmayı emretti? Bir kova su dökmesini emretti ki orası temiz hükmüne kavuşsun. Demek ki necis olan yerlerde namaz kılınmıyor. Yine kabirlerde, tuvalet, banyo gibi yerlerde namaz kılınmıyor. Hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yeryüzünün hepsi mescit kılınmıştır. Bunlardan kabirler ve hamamlar dediğimiz insanların yıkandığı, ihtiyaçlarını giderdiği yerler müstesna diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine baktığımız zaman biraz önce Şakir'in dediği gibi a'tanul ibil, yani develerin ahırlarında da namaz kılmak caiz değildir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Yine dönüp baktığımız zaman burada develerin tabiatının şeytani bir tabiat olduğunu ve şeytanların da o yerlerde barındığı için burada yasaklandığını söylemiştik. Yine bazı alimler çalıntı, gasp edilmiş evde veyahut da yerde namaz kılmanın caiz olmadığını söylüyorlar. Ama racih olan görüş, sahih olan görüş, oralarda namazın sahih olduğu ama gasp ettiğin için başka bir cihetten günahkar olduğu görüşü doğru olan görüş dedik. Yine baktığımız zaman yeryüzünün tahur kılındığını söyledik. Yani hem temizleyici, kendi zatında temiz ve temizleyici özelliğine sahip dedik. Peki bu yeryüzünde birisi bize dese ki bu yeryüzünde teyemmüm yapacağımız yerden bizim elimize toprak bulaşması gerekiyor. Toprak, illaki bu alanın toprak olması gerekiyor derse doğru mudur? Yoksa toprağın dışındaki yeryüzünün diğer cinsleri de bunun içine girer mi?
Girer.
Girer değil mi? Eğer bize derse ki bir insan sadece toprakta bu olur, taşlık alanda, kumluk alanda olmaz. Biz ona ne deriz? Bu konuyla ilgili bize ne yapman gerekiyor? Delil getirmen gerekiyor. Şu anda elimizde aldığımız hadise baktığımız zaman genel bir mana içeriyor. Yeryüzü bana mescit ve aynı zamanda temiz kılındı. Burada yeryüzünün toprak olan kısmı veyahut da taşlık olan kısmı demiyor. Ama yine aynı yerde müellif devamında Huzeyfe radıyallahu anh'ın naklettiği bir hadis-i şerifi getiriyor. Sahih-i Müslim'de geçen. O hadis-i şerifte de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Diyor ki وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا تَهُورًا Ve onun diyor toprağı bize temiz kılındı. Şimdi burada onun toprağı bize temiz kılındı diyor. Peki bu hadis-i şerifi nasıl anlayacağız? Açık olarak nas geldi. Onun toprağı bize temiz kılındı. Biraz önce dedik ki taşlık alanda da oluyor. Kumsalda da teyemmüm yaptığın zaman oluyor. Ama yine Sahih-i Müslim'de Huzeyfe radıyallahu anh'un naklettiği hadis-i şerife dönüp baktığımız zaman onun toprağı bize temiz kılındı. Ne zaman? Su bulamadığımız takdirde. Peki buradaki onun toprağı bize temiz kılındı ibaresini nasıl anlayacağız? Tamam, pis kılındı dememiş ama oralarda da teyemmüm olur. Lafzını biz genel lafızdan çıkardık ilk başta. Ama şimdi onun toprağı bize temiz kılındı diyor bu hadis-i şerifte. Alimler şu şekilde açıklıyorlar bunu. Diyorlar ki burada genelde yeryüzünün özelliklerinden bir tanesi de nedir? Toprak olması, kumluk olması, taşlık olması. En çok yeryüzünün kapladığı alan toprak olduğu için burada diyor bu zikredilmiş. Yoksa buradan kasıt sadece ona haslık ifade etmiyor. Buradan kasıt yeryüzünün geneli ama en çok burası olduğu için yani en çok toprak alan olduğu için bu dile getirilmiş. Yoksa buradan kasıt sadece toprak alan için geçerli, diğer taşlık, kumluk veyahut da diğer alanlar için geçerli değil manası çıkmıyor. Yine Ali radıyallahu anh'un İmam Ahmed'in müsnedindeki rivayetinde de yine yeryüzünün toprağı bize temiz kılındı diyor. Yine buradaki toprak lafzının da yine ona has olmadığını, diğer bütün özellikleri kapsadığını görüyoruz. Kısaca bu hadisleri hatırladıktan sonra bugün de inşallah iki tane hadis ele alalım. Bu da teyemmümün sıfatı ile alakalı. Şimdi biraz önceki Cabir radıyallahu anh, Huzeyfe radıyallahu anh, Ali radıyallahu anh hadisi yeryüzünün bize temiz kılındığı onunla teyemmüm alabileceğimizle alakalıydı. Ama o teyemmümü alış şekli nasıl? O hadislerde bunu ele aldık mı? Almadık. Bugün de inşallah o hadis-i şeriflerden anlatılmayan vasıfının nasıl olduğu ile ilgili hadis-i şerifleri ele alalım. Birinci hadis-i şerif Ammar bin Yasir radıyallahu anhuma'nın zikrettiği hadis-i şerif. Ammar radıyallahu anh şöyle diyor, diyor ki قَالَ بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ فَأَجْنَبْتُ فَلَمْ اَجِدِ الْمَاءَ فَتَمَرَّقْتُ فِي السَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّقُ الدَّابَّةُ ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّمَا يَكْفِيكَ أَن تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا ثُمَّ ضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينِ وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِي وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ Ammar bin Yasir radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki, Nebi aleyhissalatu vesselam beni bir iş için göndermişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni bir iş için göndermişti. Cunup oldum ve su bulamadım diyor. Cunup oldum ve su bulamadım. Bunun üzerine hayvanın toprakta yuvarlandığı gibi ben de toprakta yuvarlandım. Daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek bu yaptığımı haber verdim, ona anlattım. Nebi aleyhissalatu vesselam ellerinle şöyle yapman sana yeterliydi dedi. Ellerinle şöyle yapman sana yeterliydi dedi. Ve iki elini bir defa toprağa vurdu. İki elini bir defa toprağa vurdu. Ardından sol elini sağ eline sürdü. Sonra da avuçlarının dışını ve yüzünü meshetti. Hadisin metni Müslim'e ait. Bu hadisin başka bir rivayeti de Sahih Bukhari'de şu şekilde geçmektedir. iki avucu ile yere vurduktan sonra avuçlarını üfledi. Ardından onlarla yüzünü ve iki avucunu meshetti. Baktığımız zaman Ammar bin Yasir radıyallahu anh diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni bir iş için görevlendirmişti. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onu hangi iş için görevlendirdiğini bize haber vermiyor. Bu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu özel bir görev için görevlendirmiş olabilir. O yüzden bunu söylenmemesi gereken bir şey olabilir. O kısmı bize ne yapmıyor? Aktarmıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni bir şey için görevlendirdi. Ben de bu esnada, bu seferde, bu yolculukta feecneptu diyor. Diyor ki cunup oldum. Yine cunupluk durumunu iki şekilde açıklıyorduk. Bir insan hangi şartlar gerçekleştiği zaman cunup oluyordu? İlmi? Ya bir insanın cunup olması için neler gerekli? Ya hanımıyla ilişkiye girmiş olması gerekiyor. Veyahut da rüyasında ihtilam olması gerekiyor. Bu hadisin zahirine baktığımız zaman Ammar radıyallahu anh bu ettiği seferde Allah razı olsun gönderdiği bu seferde ihtilam olmuş. Bu şekilde cunup olmuş. Ve ondan sonra diyor ki felem ecidilme ve diyor su bulamadım. Yani cunup olduğu zaman gusül alması gerektiğini biliyor. Ve suyu bulamadığını söylüyor. Bir şeyi bulamamak için öncelikle ne gerekiyor? Onu aramak gerekiyor. Yani sen bir şeyi aramadan bulamadım diyebilir misin? Diyemezsin. Yine baktığımız zaman bir şeyin vücudiyetini, varlığını nefyetmek için öncelikle onu ne yapman gerekiyor? Arayacaksın. Bu şekilde bir kaide kural var. Yani bir şeyi bulamamak demek aramanın sonucunda o şeye ulaşamamaktır. Veyahut da Ammar radıyallahu anh şu şekilde yapmış olabilir diyor alimler. Yani o bulunduğu mıntıkayı bildiği için, o mıntıkada su olmadığını bildiği için ne diyor? Su bulamadım. Aslında aramadı ama aramamasıyla birlikte orada da su olmadığını biliyordu. Sen şimdi mesela sefer ettiğin bir yer düşün, sürekli bildiğin bir yer. Oradan sürekli geçiyorsun, defalarca sefer etmişsin. O mıntıkada bir kuyu veyahut da bir göl, bir nehir olmadığını biliyorsun. Diyorsun ki su bulamadım. Buradan kastın ne? Aramadım belki ama olmadığını da yakinen biliyorsun. Bu şekilde Ammar radıyallahu anh diyor ki su bulamadım. فَتَمَرَّقْتُ فِي السَّعِيدِ كَمَا تَتَمَرَّقُ الدَّابَّتُ Ve ben diyor hayvanların toprakta debelendiği gibi, yuvarlandığı gibi ben de diyor toprakta yuvarlandım. Yine bu ibareye dönüp baktığımız zaman Ammar bin Yasir radıyallahu anhunun aslında teyemmümün hükmünü bildiğini anlıyoruz. Değil mi? Yani suyu bulamadı, toprakta yuvarlanıyor. Ne yapıyor burada? Suya kıyas ediyor. Yani ayet-i kerimeyi biliyor. Eğer su bulamaz iseniz temiz toprakla ne yapın? Teyemmüm edin. Yani bunu biliyor. Ama nasıl yapılacağını bilmiyor. İçtihat ediyor. Ve neye kıyas ediyor? Gusüle. Su ile gusülde ne gerekiyor? Bütün vücudun, vücuda bütün suyun ulaşması gerekiyor. Bunu ona kıyas ederek ne diyor? Demek ki diyor o zaman toprakla da teyemmüm alacağın zaman bütün vücuda ulaşması için artık yere yatıp ne yapıyor? Orada yuvarlanıyor ki bütün vücuduna bu şey ulaşsın. Daha sonradan yine burada alimler güzel bir şeye delil getiriyorlar. Burada diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde kıyasın caiz olduğuna delil getiriyorlar. Yani Ammar radıyallahu anh burada ne yapıyor? Suya kıyas ile böyle bir hareket yapıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun yaptığı bu kıyası ne yapmıyor? İnkar etmiyor. Diyor ki böyle yapsaydın senin için yeterliydi. Yine dönüp baktığımız zaman bu kıssaya gelip diyor ki ثُمَّ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فَذَكَرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ Diyor ki Ammar radıyallahu anh sonra gelip diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e bu başımdan geçen kıssayı anlattım. Yani beni bir yere gönderdiğinde, bu seferinde beni gönderdin. Ben bu şekilde cunup oldum. Orada su bulamadım. Aradım, su bulamadım. Bunun akabinde de hayvanların suda, hayvanların toprakta debelendiği gibi, döndüğü gibi ben de bu şekilde yaptım diyerek başından geçen bu kıssayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme aktarıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cevap olarak diyor ki İnnemâ kâne yekfîke en tekûle biyedeyke hâkeze. Senin diyor elin ile şu şekilde yapman yeterliydi. Ne için? İçinde bulunduğun cunupluktan kurtulmak için veyahut da orada toprakta debelenmen yerine, dönmen yerine şu hareketi yapman senin için yeterliydi diyor. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun akabinde nasıl yapacağını da ona açıklıyor. Diyor ki şunu yapman yeterliydi. Bunun akabinde bu sözün ardından ne yapıyor? Nasıl yapması gerektiğini de Ammar radıyallahu anhu'ya öğretiyor. Diyor ki ثُمَّ دَرَبَ بِيَدَيْهِ الْاَرْضَ دَرْبَةً وَاهِدَةً. Sonra diyor ki iki eliyle birlikte yere diyor bir kez ne yaptı?
Vurdu.
Allah Resulü Aleyhisselam şimdi ona yapması gerekeni fiili olarak öğretiyor. Diyor ki eliyle, iki eliyle birlikte yere elini bir kez vurdu diyor. ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِينَ. Sonra sol elini sağ elinin üstüne sürdü. وَظَاهِرَ كَفَّيْهِ وَوَجْهَهُ. Aynı şekilde yine sağ elini sol üzerine sürdü. Daha sonradan ne yaptı? Yüzünü bu şekilde mesetti. Bu rivayet nerede geçiyor? Muttefakun aleyh. Ama lafzı neye ait? Müslim'e ait. Müslim'de bu şekilde geçiyor. Yine biraz önce dedik Buhari'nin rivayetinde de وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْاَرْضَ. Yani iki elini yere vurdu diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. وَنَفَخَ ف۪يهِمَا. Ondan sonra diyor ki bu iki elini üfledi. İki elini üfledi. Neden? Demek ki vurduğu toprak eline çok bulaştığı için fazlalığı izale etmek için, ortadan kaldırmak için Allah Resulü aleyhi ve sellem ellerini üfledi diyor. Yine burada bazı alimler değişik bir açıdan bakarak olayı şu şekilde açıklıyorlar. Diyorlar ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu anda teyemmüm alıyor mu? Almıyor. Karşısındakine bir şeyi öğretiyor. Bir şeyi öğrettiği için elini üflüyor ki elindeki o toz gitsin. Aslında şu anda teyemmüm almaya niyet etmedi. Sadece bir gösterme makamında olduğu için bazı alimler diyor ki buradaki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in üflemesi neye delalet eder? Bu fiili, bu ibadeti yapmadığını sadece öğretmek için yaptığı için elini üflüyor. Sonradan diyor ne diyor? Suratına süreceksin. Bu şekilde. Ama yine diğer bir grup alim de diyorlar ki burada Allah Resulü Aleyhisselam bunu yapmasının sebebi eline bulaşan fazla toprağı bu şekilde izale etmek için ellerini üflüyor. Diyor ki ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ. Sonra diyor bu iki elini üfledikten sonra, fazlalıklar döküldükten sonra bu iki elini ne yaptı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Yüzüne sürdü. وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ. Daha sonradan da iki elini ne yaptı? Mesetti. Rivayete baktığımız zaman Allah Resulü aleyhisselam elini kaç kez yere vuruyor? Bir kez vuruyor. Ammar radıyallahu anh da bunun üzerine ne yapıyor? Bunun üzerinde durarak olayı tekit ederek açıklıyor. Ve ne diyor? وَدَرَبَ دَرْبَةً وَاحِدَةً. Yani bir kez vurdu diyor. Şimdi biraz sonra bir sonraki hadiste Abdullah İbni Ömer'den gelen bir hadis-i şerif var. Orada da baktığımız zaman bir kez değil de iki kez şey var ama o hadisle ilgili yeri geldiği zaman konuşacağız. Burada baktığımız zaman Buhari'nin rivayetinde Müslim'e göre iki tane ziyade olduğunu görüyoruz. Yani iki yerde fazlalık var. Müslim'in rivayet ettiği hadisten olmayan iki tane ziyade var. Bunlar hangileri? Birincisi üflemesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elini yere vurduktan sonra üflüyor. Bu ilk rivayette Sahih Müslim'de üfleme ibaresi geçmiyordu. İkincisi ne? Dikkat edenler şimdi burada belli olacak. İkincisi ne? Müslim'de geçen rivayette öncelikle ellerine meshediyor. Daha sonradan yüzüne meshediyor. Sahih Buhari'de gelen ibareye dönüp baktığımız zaman önce yüzüne meshediyor. Sonra ellerine meshediyor. Burada baktığımız zaman bu Sahih Buhari'de gelen rivayetin sünnete ve Kur'an-ı Kerim'de geçen sigaya daha uygun olduğunu görüyoruz. Bunu da nereden anlıyoruz? فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْد۪يكُمْ مِنْهُ. Yani temiz olan toprakla teyemmüm edin. Ne yapın? Yüzünüze sürün ve ellerinize sürün. baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de ayetteki sigaya dönüp baktığımız zaman ibare nasıl geçiyor? Yüzünüze sürün, onun akabinde ellerinize sürün. O zaman diyoruz ki başlangıçta elleri yere vurduktan sonra ilk olarak ne yapıyoruz? Eğer elimizde çok toprak var ise, toz bulaştı ise bunu üflüyoruz. Böyle yapmıyoruz, üflüyoruz. Üfledikten sonra ne yapıyoruz? Öncelikle yüzümüze sürüyoruz. Peki yüzün sınırları neresiydi? Saçın başlangıcından alında, sakalın bitimine kadar ve diğer taraftan yani enlemesine, bu kulaktan diğer kulağa kadar. Yani sadece şöyle şu şekilde suratımıza sürsek oluyor mu? Olmuyor. Eğer yüz ibaresi geçiyor ise, lügata dönüp baktığımız zaman yüzün sınırları belli. Aynı abdeste olduğu gibi değil mi? Abdeste sadece insan sadece şu kısmı yıkasa, sakallarını, şu yanları, altları, şuraları yıkamasa olmaz. Aynı şekilde burada da yüz ibaresi geçtiği için burada diyoruz ki yüzümüzü meshederken elimizi komple yüzümüze sürmemiz gerekiyor. Yine bu iki hadis-i şeriften çıkardığımız faydalara dönüp baktığımız zaman öncelikle diyoruz ki suyun bulunduğu yerde teyemmüm almak caiz değildir. Bunu da nereden anlıyoruz? Ammar radıyallahu anh ne diyor? Ammar bin Yasir. Felem ecidilme. Yani suyu bulamadım. Yani suyu bulamadığı için suyun yerine geçen, suyun olmadığı zamanda yapılması gereken bir ibadete geçiyor. Su varsa o zaman ne anlıyoruz bu hadis-i şeriften? Suyun olduğu yerde teyemmüm olur mu? Olamaz. Asıl itibariyle olmaz ama istisnai durumlar olabilir. Ne gibi? Su var ama o insan hastalıktan korktuğu için veyahut da soğuktan korktuğu için gusül alamıyor. O adama teyemmüm alabilirsin diyoruz. Burada sudan kastımız, olmamasından kastımız genel itibariyle. Şu anda evinde su var. Sen diyorsun ki su var ama ben ne yapmak istiyorum? Teyemmüm almak istiyorum. Diyoruz ki senin böyle bir lüksün yok. Veya seferdesin, sefere çıkmışsın, yanında yeterli derecede içeceğin, abdest alacağın, yemek yapacağın, ne bileyim çay yapabileceğin bütün su var. Bir sıkıntı yok. Sen seferdeyiz, kolaylık olsun diye ben teyemmüm alayım diyemezsin. Ama öyle bir zaman düşün ki suyun var, içersen abdest alamayacaksın. Abdest alırsan içmene kalmayacak. Yani bu şeyi dengeleyemiyorsun. O zaman ne yapabilirsin? Suyun olduğu halde teyemmüm alman da senin için bir sıkıntı, bir sakınca yoktur. Yine biraz önce de söyledik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında kıyas ile amel etmenin caiz olduğuna delalet eden bir hadis-i şerif. Bunu da nereden çıkartıyoruz? Ammar radıyallahu anh bu şekilde abdest almaya, gusül almaya, su ile gusül almaya kıyas ederek kendisi toprağın içinde dönerek bütün vücuduna toprağı ulaştırmaya, her tarafa bulaşması için çaba sarf ettiğini görüyoruz. Ama burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer bir nasa ulaşabilecek durumda isen, delile ulaşabilecek durumda isen, senin burada kıyas yapman caiz değil. Yani sen bir çölde kaldın, bu şekilde bir kıyas yaptın, bu başka bir şey. Ama senin yanında etrafında ilim ehlinden, değil mi? Alimlerden, ilim talebelerinden birisi var. Sen onlara sormuyorsun veya kitaplara dönebilirken, evindesin, dönmeden kendi kafandan kıyas, içtihat yapıyorsun. Ya bu senin hakkın değil. Bu şekilde caiz değil diyoruz. Ama Ammar radıyallahu anh'ın yaptığı gibi yapıldığı zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne yapmıyor? İnkar etmiyor. Çünkü yanında sorabileceği kimse yok. Olmadığı için içtihat ediyor ve suya kıyas ile bu şekilde bir hareket yaptığını görüyoruz. Yine baktığımız zaman bir kimse içtihat ettiğinde bu içtihatından sonra o ibadetini iade etmesi gerektiğini ona söylemiyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu şekilde yaptıktan sonra Ammar radıyallahu anh'ın kıldığı namazları iade etmesini ona söylüyor mu? Söylemiyor. Ona söylemediği için biz de diyoruz ki demek ki içtihat eden bir kimse bu şekilde hata ettiği zaman ona o ibadetini yeniden iade etmesi gerekmiyor. Diyoruz ki eğer Ammar radıyallahu anh'a böyle bir şey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem söyleseydi, Ammar radıyallahu anh da bu hadis-i şerifte bunu ne yapardı bize? Zikreder. Çünkü kıssayı tam olarak anlatıyor. derdi ki bu hadisin devamında, ben böyle yaptım, geldim Allah Resulü Aleyhisselam'a bu durumu anlattım. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bana dedi ki, geçmiş o kıldığın namazları iade et. Çünkü sen taharet üzerine kılmadın demiyor. Ne diyor? Şöyle yapman senin için yeterliydi. Ve ondan sonra nasıl yapması gerektiğini ona vasfediyor. Ama burada yine üzerinde durulması gereken konulardan bir tanesi de ne? Yani içtihattan eğer bahsediyor isek. Şimdi sen bir yere gittin sefere. İndiğin yerde kıblenin neresi olduğunu bilmiyorsun. Ama etrafında sorabileceğin insanlar var. Değil mi? Ve sen kendi kafana göre içtihat ettin. Dedin ki kıble böyle olması gerekiyor. Namazı oraya doğru kıldın. Sonra atıyorum kapı komşunun birisi geçerken, ya dedim bir de sorayım bakayım kıble ne taraf. Sonra dedin ki ya kıble ne taraf. O da sana dedi ki kıble bu taraf. Tam tersi. Bu adam bu namazı iade etmeyecek mi? Bu adam bu namazı iade edecek. Çünkü sen sorma ihtimalin varken ne yapmadın? Sormadığın için senin bu içtihadın senden ne yapılmıyor? Kabul edilmiyor. Ama biraz önceki verdiğimiz örnekte çöldesin, yanında da kimse yok. İçtihat ettin, şu şekilde kıble olması lazım dedin. Baktın, tarttın kafana göre, bulmaya çalıştın, kıldın. Sonradan baktın ki kıldığın yön yanlış. Daha sonradan namazı bitirdikten sonra bu sana açıklandı, beyan oldu. O zaman diyoruz ki biz bu kimseye sen namazını iade etmek zorunda değilsin. Senin namazın sahihtir. Hiçbir sıkıntı yoktur. Ama sorma imkanın varken sormadıysan o zaman senin bu içtihadın senden ne yapılmıyor? Kabul edilmiyor. Yine teyemmümde temizlenen azaların iki tane aza olduğunu bu hadis-i şeriften görüyoruz. Onlar ne Latif abi? Yüz ve eller. Yine bununla ilgili ilim ehli şu şekilde söylüyor. Diyor ki normalde abdest azaları 4 tanedir. Değil mi? Yüz, baş, kol ve ayaklar. Diyor ki yüz baştan daha şereflidir. Yani yüz ile başı kıyaslarsan insanın yüzü başından daha şereflidir. Yine diyorlar insanın elleriyle ayaklarını birbiriyle kıyaslarsan eller de ayaklara göre daha şereflidir. Diyorlar ki eğer teyemmüm Allah-u Teala tarafından, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından bu ümmete kolaylık olsun diye kılındıysa, bir takfif, bir azaltma var ise, diyorlar ki o zaman bu dördü arasından en şerefli olan iki azaya ne yapılmıştır? İndirgenmiştir. Normalde abdeste 4 azaydı. Teyemmümde de bu ne yapıldı? 2'ye indirildi. Bu 4'ten hangi ikisi seçildi? İnsana en şerefli olan iki aza seçildi. Bunun bir tanesi yüz, bir diğeri de ne? Eller. O yüzden diyorlar ki alimler bu şekilde teyemmüm takfif olarak, hafifletme olarak ümmete hafifletildi. Ve aza olarak da bu 4 taneden 2 tanesi seçildi. Yine baktığımız zaman teyemmümde küçük hadesten ve büyük hadesten temizlenme ile ilgili baktığımız zaman yapılış sıfat aynı olduğunu görüyoruz. Teyemmümden temizlenirken, küçük hadesten temizlenirken, büyük hadesten temizlenirken sıfatın ne olduğunu görüyoruz? Aynı olduğunu görüyoruz. Su ile abdest alırken veyahut da su ile gusül alırken aynı vasıflara uygun şekilde mi hareket ediyoruz? Yani aldığımız abdest ile gusül, bu iki ibadeti birbirine baktığımız zaman aynı mı?
Aynı.
Su ile aldığımız zaman.
Su ile
baktığımız zaman aynı değil. Ama toprak ile teyemmüme baktığımız zaman namaz abdesti almak istiyorum ben.
Evet.
Su yok veyahut da hastayım, su kullanamıyorum. Nasıl teyemmüm alıyorum? Elimi bir kez yere vuruyorum. Yüzüme sürüyorum. Sonra sol elimi sağ elimin üstüne. Sağ elimi de sol elimin üstüne sürüyorum. Veyahut da uyurken cunup oldum. Kalktım gusül almak istiyorum. Çünkü su yok. Veyahut da hastalığımdan dolayı veyahut da soğuktan korktuğumdan dolayı suyu kullanamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Teyemmüm almam gerekiyor. Nasıl sıfatı, şekli nasıl? Aynı şekilde elimi bir kez vuruyorum. Yüzüme siliyorum. Sonradan sol elimi sağ elimin üstüne, sağ elimi de sol elimin üstüne silerek bu şekilde ne yapıyorum? Tamamlıyorum. O zaman demek ki bu hadis-i şeriften çıkardığımız faydelerden bir tanesi de ne? Su ile alınan abdest ve gusüle dönüp baktığımız zaman arasında farklılıklar olduğunu görüyoruz. Ama teyemmümde küçük hadesten temizlenmek için veyahut da büyük hadesten temizlenmek için yapılan işlemin aynı olduğunu görüyoruz. Yine teyemmümde bu hadis-i şeriften istifade ettiğimiz şeylerden bir tanesi ne? Teyemmümde birden fazla mes yapmıyoruz. Birden fazla mes yapmıyoruz ve diyoruz ki birden fazla mes yapmak nedir? Mekruhtur. Aynı diğer şeylerde olduğu gibi. Çünkü bu bizim için bir kolaylık. Teyemmüm ibadesi değil mi? Sen yüzünü 3 kere yapsan, işte ne bileyim elini 3 kere yapsan, bu senin için kolaylaştırılan şeyi sen kendini ne yapıyorsun? Zorlaştırıyorsun. O yüzden diyoruz ki birden fazla yapmak mekruh. Aynı şekilde baş içinde. Baş içinde bize kolaylaştırılmış mes nedir? Bir kez yapılır. Ayağımıza çorap giydiğimiz zaman veya mesleri giydiğimiz zaman onun üzerine mes etmek nedir? Sünnette gelen. Bir kezdir. Senin bunu 2-3 kez yapman mekruhtur diyoruz. Çünkü sana olan bu kolaylığı, sana verilen bu kolaylığı sen zorlaştırıyorsun. O zaman bu kolaylığın tabiri caizse hiçbir esprisi kalmıyor. Değil mi yani? Sen kolaylık istiyorsan sana bu ne yapılmış? Bir kez yapman yeterli. Ama sen bu kolaylığı 3 kere, 4 kere yapmaya çalıştığın zaman sen bu kolaylığı kendine zorlaştırmış oluyorsun. O zaman diyoruz ki bu hadis-i şeriften de istifade ettiğimiz şeylerden bir tanesi de ne? Mes edilen azalar ister teyemmümde olsun, isterse de normal su ile abdestte olsun, birden fazla yapmak mekruhtur diyoruz. Birden fazla yapmak mekruhtur diyoruz. Yine bu hadis-i şerifte teyemmüm alırken ellerin bir kez yere vurulmasının yeterli olduğunu söylüyoruz. Bunu da Ammar radıyallahu anh'un ibaresinden bize aktarırken ne diyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ellerini bir kez yere vurdu diyerek bize o kısmı çok iyi bir şekilde ne yapıyor? Açıklıyor. Darbeten vahideten. Yani bir kez ellerini vurdu. İki kez vurmadı. Üç kez de vurmadı. Bir kez vurdu. Veyahut da ellerini yere vurdu dese belki buradan bir olabilir, iki olabilir, üç olabilir. İhtimal var. Ama böyle bir ihtimal ne yapmıyor? Bırakmıyor. Diyor ki ellerini bir kez yere vurdu. Bu ne demek? Bir kez vurdu yani. İki kez vurmadı, üç kez de vurmadı. Bir kez vurdu. Biraz önce söyledik. Teyemmümde bütün yüzün meshedilmesi vaciptir dedik. Yüzün ölçülerinde belirttik. Saçın başladığı yerden sakalların altına kadar. Yanlamasına da baktığımız zaman iki kulak arasında kalan kısma biz ne diyoruz? Yüz diyoruz. Buranın yapılması, buranın her tarafına sürülmesi ne diyoruz? Teyemmümün vaciplerinden yani farzlarından. Yine İmam Bukhari'nin bize rivayetindeki ziyadeyi de burada fayda olarak zikredebiliriz. Eğer insan ellerini yere vurduktan sonra elinde fazla bir şekilde toz kalıyor ise onu üflemesi sünnete uygundur, caizdir. Hiçbir sıkıntı yoktur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ammar radıyallahu anhu'ya nasıl teyemmüm alması gerektiğini öğretirken bu şekilde yapmıştır. Eğer bu durum hasıl oldu ise elleri üflemek Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğretisidir diyoruz. Yine ister cunupluktan temizlenmek olsun, ister küçük hadesten temizlenmek için olsun, teyemmümde tertip, yani tertipten kastımız ne? Sıralama şarttır diyoruz. Sıralama şarttır. Yani öncelikle ne yapacaksın? Yüzünü yapacaksın. Daha sonradan ellerini yapacaksın. Peki bir kimse bize derse ki bunun vacip olduğunu nereden çıkardınız? Hani hadise baktığımız zaman önce böyle yapmış ama ben önce elime yapsam sonra yüzüme yapsam. O ayete gelmeden önce şu kurala geliyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem veda haccını yaptığı esnada tavafı bitirdikten sonra say yapmaya başlıyor değil mi? Saya başlamadan önce ne diyor? Ebde'u bime bede'allahu bihi. Yani Allah'ın başladığı ile başlıyorum. Veyahut da başka bir rivayette İbde bime bede'allahu bihi. Yani Allah'ın başladığı ile başla. Ayet-i kerimede ne diyor Allah-u Teala? İnne safa vel mervete min şa'airillah. Ayet-i kerimede Allah-u Teala nereden başlıyor? Hangi tepeden başlıyor? Safa, Merve tepesi var. İnne safa vel mervete. Allah-u Teala Safa'dan başlıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ben de Allah'ın başladığıyla başlıyorum. Başka bir rivayette ne dedik? Allah'ın başladığı ile başla ne yapıyor bunu bize? Emrediyor. Şimdi bu ayette Allah Resulü Aleyhisselam saya nereden başladı? Safa'dan başladı. Şimdi biz teyemmümle ilgili ayete dönüyoruz. Allah-u Teala teyemmüme nereden başladı? He? Yüzden başladı değil mi? O zaman diyoruz ki biz bunun vücubiyetini nereden çıkartıyoruz? Ayetten çıkartıyoruz. Aynı abdest ayetinde olduğu gibi. Orada da tertibin su ile abdest alma ile ilgili. Orada da tertibin ne yaptığını söyledik. Vacip olduğunu söyledik. Bir insan önce ayaklarını yıkasa, sonra başına meshetse, sonra kollarını dirseklere kadar yıkasa, sonra yüzünü yıkasa, sonra burnuna su verse, ağzına su verse, diyoruz ki senin abdestin olmadı. Sen tertibini yapman gerekiyor. Yerine getirmen gerekiyor ki bu da ne diyoruz? Abdestin şartlarından. Aynı şekilde teyemmüm için de tertip için ne diyoruz? Teyemmümün şartlarından diyoruz. Peki yeryüzündeki başka bir şey ile teyemmüm olur mu? Yani bir insan su bulamadı veyahut da biraz önce dediğimiz gibi hastalığından dolayı veyahut da hasta olmaktan korktuğundan dolayı suyu kullanmadı. Su var ama kullanamıyor veyahut da su yok. Ona ne caiz olur diyoruz? Teyemmüm yapması caiz olur. Toprak da bulamadı. Yani kum olur, taş olur. Yani hiçbirini bulamadı. Adam bir yer var. Bulunduğu yerde sadece halı var. Sadece koltuk var. Ne bileyim sadece...
Duvar var.
He, bu adam namazı kılacak. Hani orada hemfikiriz. Değil mi? Orada bir sıkıntı yok. Bu adam bir şekilde namazı kılacak. Peki taharetle ilgili ne yapması gerekiyor? Düşünün sadece halı var olduğu yerde.
Halıyla da olay yapacak.
Şimdi onu soruyorum işte. Bu insan su bulamadı, evet. Toprak bulamadı. Bu ikisini bulamayınca bulduğu bir şeyle teyemmüm mü alacak? Veyahut da işte su bulamadın, toprak bulamadın, işte meyve suyu, portakal suyu buldun. Şimdi sen bununla mı abdest alacaksın? Ne yapacaksın?
Hiçbir şey yapmayacak.
Evet, diyoruz ki bu insan eğer su bulamadıysan, senden bu düştü ise toprakla teyemmüm alacaksın. Onu da bulamadıysan olduğun hal üzerine ne yapacaksın? Namaz kılacaksın. Yani halıyla teyemmüm olmuyor. Veyahut da başka bir şeyle, koltukla teyemmüm olmuyor. Masayla teyemmüm olmuyor. Aynı şekilde bir tek tabi bunda şu şekilde olabilir. Mesela bizim derneğin raflarında olduğu gibi toz var değil mi? Yeryüzüne ait bir şey varsa orayla ne yapabilirsin? Teyemmüm alabilirsin. Çünkü o da yeryüzünden bir parça. Bu şekilde Şeyh Hüseyin Rahimullah diyor ki halı ile teyemmüm olur mu sorusuna diyor ki eğer halı tertemiz ise, üzerinde topraktan bir eser yok ise onunla diyor teyemmüm olmaz. Ama diyor o halının üzerinde toprak, kum, bir şey parçası hani bir şey varsa yeryüzüne ait, yeryüzünün aslına ait diyor ki onunla ne yapabilirsin? Teyemmüm yapabilirsin. O zaman bunu bilmek lazım. Öncelikle diyoruz ki su varsa teyemmüm caiz değil. Asıl itibariyle istisnaları katmıyoruz. Asıl itibariyle teyemmüm caiz değil. Su yok, toprak ile, toprağın bütün cinsleriyle teyemmüm yapmak caiz. Eğer bunu da bulamıyorsan, ne taşlık bir alan, ne kumluk bir alan, ne toprak olan bir alan bulamadın, o zaman diyoruz ki olduğun hal üzerine ne yapacaksın? Namazını eda edeceksin. Son hadis-i şerifimizi de alalım inşallah. Bugün de dersimizi bununla noktalayalım. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين رواه الدارقطني وصححه الأئمة وقفه. Abdullah ibn Ömer رضي الله عنه anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü صلى الله عليه وسلم şöyle buyurdu. Teyemmüm İki vuruştur. Teyemmüm iki vuruştur. Bir vuruş yüz için, diğer vuruş ise dirseklere kadar kollar içindir. Hadisi Darukutni rivayet etmiş. Hadis imamları ise mevkuf olarak sahih kabul etmişlerdir. Hadise dönüp metnine baktığımız zaman et-teyemmumu darbeten. Yani teyemmüm ne diyor? İki vuruştan oluşuyor. Birinci vuruşu yaptın. Ellerini ne yapıyorsun? Kaldırıyorsun. Ondan sonra ne yapıyorsun? Yüzüne sürüyorsun. Değil mi? Ondan sonra ne yapıyorsun? Ellerini bir kez daha vuruyorsun. Sonra ne yapıyorsun? Nereye kadar? Dirseklere kadar kolunu meshediyorsun. Sağ sol elinle sağ elini, sağ eline de sol elini. Sadece üstü. Ne yapıyorsun? Meshediyorsun. Hadis-i şerifte bu şekilde geçiyor. Nerede geçiyor bu hadis-i şerif? Darukutni'de. Değil mi? Baktığımız zaman darbetun lil vecihi ve darbetun lil yedeyni ilel mirfakeyni. Yani dirseklere kadar elini ne yapıyorsun? Meshettiğin geliyor. Bu iki hadise dönüp baktığımız zaman bu iki hadis-i şerif bize ne yapıyor? Teyemmümün vasfını bize aktaran iki tane hadis-i şerif. Şimdi birinci Ammar bin Yasir'in rivayet ettiği hadis-i şerife bakıyoruz. Nerede geçiyor bu hadis-i şerif? Bukhari Müslim'de. Muttefakun aleyh. Öbür hadise bakıyoruz. Nerede geçiyor? Abdullah İbni Ömer'in hadisi. Darukutni'de. Şimdi bu iki hadis veyahut da bu üç yani Muttefakun aleyh ile diğer Darukutni'yi birbiriyle kıyaslıyoruz. Biz biliyoruz ki Ehl-i Sünnet'in inancına göre Sahih Bukhari'de, Sahih Müslim'de geçen hadislerin hepsi ne? Sahih hadistir. Ki bu kitapları telif eden imamlar bunu şart koşmuştur. Sadece kitaplarına sahih hadis yer vereceklerini koşmuşlardır, değil mi? Şimdi öbür hadise bakıyoruz, Darukutni. Darukutni'ye baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'e nispet edilen hadisleri toplayacağını söylüyor. Ama bunun içinde zayıf da olabilir, uydurma da olabilir, sahih de olabilir. Ki baktığımız zaman Darukutni'de de zayıf uydurma hadislerinde olduğunu görüyoruz. Bu alimin bilmediğinden değil. Kitabını yazarken kendine oluşturduğu şey bu. Peygamber'e nispet edilen şeyi yazıyorum. İster bu sahih olur, değil mi? İster zayıf olur, ister hasen olur, ister uydurma olur. Baktığımız zaman diyoruz ki, demek ki Darukutni'de zayıf hadis, uydurma hadis olabilir. Ama sahih Bukhari Müslim'de zayıf uydurma var mı? Yok. Şimdi bu iki hadisi birbirle kıyaslıyoruz. Birincisinde bir kez vurdu diyor. Bu hadiste iki kez vurdu ve ayrıyeten dirseklere kadar mesi ne yaptı? Uzattı. Orada ne ile alakalı, ne ile sınırlıydı?
Ellerle.
Bileklere kadar olan, el dediğimiz yere kadar. Değil mi? Bu hadis-i şerifte bu ziyadelerin olduğunu görüyoruz. Şimdi iki hadisi birbirle ne yapıyoruz? Kıyaslıyoruz. Sıhhat olarak Sahih Bukhari Müslim'de geçen hadis, Darukutni'de geçen hadise göre daha sahih. Bunda şek şüphemiz yok. Yine Ammar radıyallahu anh'un hadisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme kadar senedi tam olarak merfu olan bir hadis-i şerif. Senedi merfu olan. Yani Ammar radıyallahu anh bu senedi kime ulaştırıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaştırıyor. Onun ona nasıl öğrettiğini bize aktarıyor. Abdullah İbni Ömer'in hadis-i şerifine bize aktardığı hadis-i şerife dönüp baktığımız zaman ne olduğunu görüyoruz? Mevkuf olduğunu görüyoruz. Yani imamlar ne demişler bu hadis için? Mevkuf olarak zikredilmesi ne demiştir? Doğru olandır. Yani merfu değil. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü değil. Mevkuf. Mevkuf hadis ne demekti? Senedinin sahabeye dayandırılması. Yani bu söz kimin sözü? Sahabenin sözü. Hangi sahabe? Abdullah İbni Ömer. Yani bu sözü söyleyen Peygamber Efendimiz mi? Değil. Bu sözü söyleyen kim? Sahabe. Abdullah İbni Ömer diyor ki, teyemmüm iki vuruştan ibarettir. Birincisi yüz içindir, ikincisi de eller içindir. O da dirseklere kadar meshedilmesi ibaresi kime ait? Sahabiye Abdullah İbni Ömer'e ait. Şimdi bu da ikinci olarak ne dedik? Ammar radıyallahu anh'ın hadisi merfu, Abdullah İbni Ömer'in kisi mevkuf. Yani kendi sözü, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü değil. Yine baktığımız zaman iki vuruş olarak gelen bütün hadis-i şeriflerin ya mevkuf olduğunu görüyoruz, ya bir sahabeye nispet edildiğini görüyoruz, ya da zayıf olduğunu görüyoruz. Veyahut da çok zayıf veyahut da uydurma olduğunu görüyoruz. Yani iki vuruş, teyemmüm ile gelen, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e nispet edilen hadislere baktığımız zaman, eğer Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e nispet ediliyorsa, diyoruz ki bu ne? Zayıf bir hadis-i şerif. Gelen hadislerin senetlerine baktığımız zaman zayıf olduğunu görüyoruz. Veyahut da mevkuf olduğunu görüyoruz. Yani Abdullah İbni Ömer'e nispet ediliyor. Veyahut da diğer başka sahabelere nispet ediliyor. Yine bu hadis-i şeriften çıkardığımız faydalara gelince diyoruz ki Ammar radıyallahu anh'un hadis-i şerifi sahih olan sünnette gelen şekil teyemmüm almak isteyen hangi hadisi örnek alacak kendine? Ammar bin Yasir'in hadisini alacak. Abdullah İbni Ömer'in hadisi ne diyoruz? Mevkuf hadistir. Bizim için delil teşkil etmez. Teyemmüm alacağımız zaman iki kere vurmamız gerekmiyor. Bir kez vuracağız. Çünkü daha sahih kaynaklarda rivayet bu şekilde geliyor. Yine burada faide babından Kur'an-ı Kerim'de el kelimesi mutlak olarak geldiği zaman, genel olarak. Yani mesela ayet-i kerimede وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْتَعُوا اَيْدِيَهُمَا. O ikisinin elini ne yapın? Kesin. Yani kadın, hırsızlık yapan kadın ve hırsızlık yapan erkeğin elini ne yapın? Kesin. El kelimesi burada genel mi? Genel. Elini kesin. Nereden kesin? Bilekten mi kesin? Dirsekten mi kesin? Omuzdan mı kesin? Bir açıklama var mı? Yok. O zaman diyoruz ki eğer Kur'an-ı Kerim'de yet kelimesi, el kelimesi mutlak, genel bir lafızda geliyor ise buradan kasıt nedir? Bileğe kadar olan kısımdır. Ki bütün ilim ehli de bunda icma etmiştir. Kadın ve erkek hırsızlık yapsın, eli kesilmesi gerekiyorsa nereden kesilmesi gerekir? Bilekten kesilmesi gerekiyor. Yine teyemmüm ile ilgili ayete dönüyoruz. فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَاَيْد۪يكُمْ مِنْهُ. Yani toprak ile ne yapın? Yüzünüzü ve ellerinizi mesedin. El kelimesi burada ne olarak geçiyor? Mutlak olarak mı, mukayyet olarak mı? Mutlak olarak, genel bir lafızda geçiyor. Demek ki o zaman teyemmümde mes alırken ne yapacağız? Buradaki elden kastın ne olduğunu söylüyoruz. Bileklere kadar olan kısım olduğunu söylüyoruz. Yine abdest ile alakalı ayete dönüp bakalım. وَاَيْد۪يكُمْ اِلَى الْمَرَافِقِ. Buradaki
dirseklere kadar.
Burada ne? Mukayyet olarak geldi değil mi? Ne yapıyor? Dirseklere kadar ellerinizi ne yapın? Yıkayın. Abdest alırken ne yapıyoruz? Dirseklere kadar yıkıyoruz. Ellerinizi yıkayın deseydi, diğer ayetlere göre ne yapacaktık? O zaman sadece elimizi yıkayacaktık. Mutlak olarak gelseydi. Ama namaz abdesti ile, su ile alınan ayete dönüp baktığımız zaman kollarınızı, yani ellerinizi dirseklerinize kadar yıkayın diyor ise o zaman ne yapacağız? Dirseklere kadar yıkayacağız. Ama el kelimesi mutlak olarak geliyorsa, genel bir lafızda geliyorsa o zaman buradan kasıt nedir diyoruz? Bileğe kadar olan kısım kastediliyordur. Hırsızlık yapanın elinin kesilmesi gibi teyemmüm alanın sadece eline, bileğine kadar olan kısma eline meshetmesi gibi fayda olarak da bunu ne yapalım? Zikredelim. Son olarak da ilim ehlinin ihtilafını zikredelim. Ve bu hadis hakkında ilim ehlinin, yani Abdullah İbn Ömer hadisiyle ilgili sözlerini zikredelim. Dersimizi burada noktalayalım. İmam Ahmet diyor ki meşru olan teyemmümde bir vuruştur. Ellerin bir kez yere vurulması gerektiğidir. Önce yüz, sonra da eller mesedilir. Önce yüz, sonra da eller mesedilir. Dirseklere kadar diyor kolların mesedilmesi sünnetten değildir. Delil olarak hangi hadis-i şerifi getiriyor? Ammar bin Yasir'in hadis-i şerifini delil getiriyor. İmam Tirmizi de Ali radıyallahu anh'unun, Ammar radıyallahu anh'unun, İbn Abbas'ın, yine tabiinden Ata, Şabi, İshan görüşünün de bu olduğunu zikrediyor. Bu aynı şekilde Şeyhülislam İbn Teymiye'nin, İbnül Kayyim'in, Şevkani'nin görüşü de bu. Eller bir kez yere vurulur. Önce yüz mesedilir, sonra bileklere kadar eller ne yapılır? Mesedilir. İkinci görüşe geçiyoruz. İmam Ebu Hanife, İmam Şafi ve İmam Malik de diyor ki teyemmümde vuruş kaç keredir? İki kez vurulur. Yüze mesedilir. Sonra eller nereye kadar mesedilir? Dirseklere kadar. Delil olarak hangi hadis-i şerifi getiriyorlar? Abdullah İbni Ömer'e nispet edilen, mevkuf olan, onun sözü olan hadis-i şerifi bize delil getiriyorlar. Şimdi biz burada baktığımız zaman racih olan, sahih olan görüşü biraz önceki hadisin kriterlerini yaptıktan sonra ne diyoruz?
Birinci görüş.
Sahih olan görüş Ahmet İbni Hanbel'in naklettiği görüştür. İlim ehlinin bu hadisle ilgili, Abdullah İbni Ömer hadisle ilgili sözlerine bakıyoruz. Halal Rahimullah diyor ki bu lafızdaki hadislerin hepsi daif cidden. Yani şiddetli derecede nedir? Zayıftır diyor. Yine İmam Ahmet diyor ki İmam Ahmet her kim teyemmüm dirseklere kadar derse şüphesiz ki diyor bu söylediği kendisinden ziyade ettiği bir şeydir. Yani bu ne Allah'ın kitabında ne peygamberin sünnetinde uygulaması olmayan bir şey. Birisi diyorsa ki dirseğe kadardır. Bunu diyor sen kendinden katmışsındır. Başka Kur'an'da sünnette böyle bir şey uygulamanın olmadığını görüyoruz diyor. Ebu Zur'a rahimeullah diyor ki Abdullah İbn Ömer hadisi için hadisun batıl. Bu hadis diyor batıl bir hadistir. Şimdi dedik ya merfu olarak zikredilen hadis-i şerifleri ilim ehli ne diyordu? Bunların hepsine zayıf hadis. İbn-i Kayyim Rahimullah yine diyor ki, iki vuruşla ilgili gelen, ellerin iki kez vurulmasıyla gelen hadislerin hiçbirisi sahih değildir. İbn-i Abdülber, merfu olan eserlerin hepsi bir kez ellerin yere vurulmasına delalet eder. Merfu olan, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme nispet edilen, peygamberi senedi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ulaşan bütün hadislerin, sahih olan hadislerin hepsi ellerin bir kez yere vurulması gerektiğine delalet eder. Ellerin iki kez vurulması ile ilgili diyor rivayetlerin hepsi zayıftır. Yani hadislere baktığımız zaman racih olan görüşün İmam Ahmed'in görüşü olduğunu söylüyoruz. Ne kadar ki ikinci görüşte İmam Ebu Hanife, İmam Şafii, İmam Malik olsa dahi biz delil ehliyiz. Delil nerede ise, sünnete uygun, Kur'an'a uygun olan hangisi ise taassup yapmadan, değil mi? Taassup etmeden delile ne yapıyoruz? Uymamız gerekiyor. Yine bununla ilgili fayda olarak en son şunu zikredelim. Yine bununla ilgili ellerin iki kez vurulmasıyla ilgili Salih Fevzan ve Şeyh Bin Baz diyor ki bu şekilde teyemmüm caizdir. Yani elinizi bir kere vurdunuz yüzünüze, bir kez daha vurdunuz ellerinizin üstüne yaptığınız bileklere kadar yapmanız diyorlar ki caizdir. Ama diyorlar en evlası, en faziletli olan hangisi?
Bir kez
vurup o tek vuruşta yüze, sonra ellerin meshedilmesidir diyorlar. Bu dersimizi burada da noktalayalım. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyke.